Ayrım 10.
Ernest, öncelikle senin Justin karşısında duyduğun tedirginliğe verelim dikkatimizi. Seansı yeniden yaşamaya çalış. Hastan sana karısını terk ettiğini söylediğinde neler hissetmeye başlarsın? Bir dakikalığına serbest çağrışım yap bakalım. Akılcı olmaya çalışma. Koy ver kendini. Ernest gözünü karartıp daldı. Peki, sanki birlikte çaba gösterdiğimiz onca yılı hafife alıyor. Sanki bununla dalgasını geçiyor gibi geldi bana. Yıllarca deli gibi çalıştım bu oğlanla. Kıçımı yırttım. Yıllarca sırtıma yük oldu. Hassas açıklamalar bunlar Marshall. Devam et, elbette öyle olacak. Ernest duygularını tanımlamaya çalıştı. Tanımlanacak bol miktarda duygusu da vardı zaten. Ama hangilerini Marshall'la paylaşmalı? Marshall'dan terapi görmüyordu ki. Üstelik meslektaşı olarak saygı bekliyordu Marshall'dan. Psikanaliz enstitüsü için kendisine aday göstermesini ve desteklemesini de. Bir yandan da doğru dürüst gözetim istiyordu. Peki tamam, çok bozuldum. O 80 bin doları suratıma çarpmasına çok bozuldum. Konuyu benimle hiç tartışmadan evliliğini bırakıp gitmesine çok bozuldum. Karısını terk etmesinin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Bir telefon bile etmedi bana. Bak sana ne diyorum. En üfürükten meseleler için bana telefon ederdi bu herif. Hem o öteki kadını benden saklamış. İşte bir de buna çok bozuldum. Ayrıca o kadının herhangi bir kadının benim 4 yıldır uğraşıp da ona yaptıramadığım şeyi bir el çabukluğuyla ya da apış arası çabukluğuyla yaptırabilmesine de sinir oldum. Peki gerçekten karısını terk etmiş olması konusundaki duyguların nedir? Yaptı işte. Bu iyi bir şey tabii. Nasıl yapmış olursa olsun iyi bir şey. Ama doğru bir şekilde yapmadı. Allah kahretsin. Neden doğru bir şekilde yapmadı sanki? Marshall, bu çok saçma, çok ilkel. Tamamen iptidai bir duygusal süreç. Bunu söze dökme konusunda gerçekten rahatsız hissediyorum kendimi. Marshall uzanıp Ernest'in omzuna koydu elini. Hiç ondan beklenmeyecek bir davranıştı bu. Güven bana Ernest. Kolay bir şey değil bu. Gayet iyi gidiyorsun. Devam et. Ernest'e cesaret gelmişti. Terapiyle gözetimin o garip paradoksunu yaşamak ilgi çekici bir durumdu. Kanunsuz, utanç verici, karanlık, çirkin yanınızı ne kadar ortaya dökerseniz o kadar ödüllendiriliyordunuz. Ama çağrışım süreci yavaşlamıştı. Bakalım, biraz eşelemem lazım. Justin'in çükünün keyfine göre davranmasına hiç haz etmedim. Ondan daha iyisini beklerdim. O canavarı doğru bir şekilde terk etmesini beklerdim. Karısı olacak o kadın var ya, Carol, illet oluyorum ona. Bir iki dakikacık onunla ilgili serbest çağrışım yap dedi Marshall. Bir iki dakikacık diyerek onun içini rahatlatması Marshall'ın gözetim görüşmelerinde verdiği az sayıda tavizden biriydi. Terapi sözleşmesinde ise böyle bir şeye yer olmazdı. Böyle kesin ve kısa bir zaman sınırı belirlenmesi Ernest'in nereye kadar içini dökeceği konusunda bir sınır getirmişti. Bu süreç daha güvenli görünüyordu artık gözüne. Carol'a berbat bir karı, ifritin teki, bencil, sınır kişilik, ahlaksız kadın, sivri dişler, gözlerini kısarak bakıyor. İçinde şeytan var. Hayatımda gördüğüm en lanet kadın. Demek onu gördün. Hayatımda görmediğim lanet kadın demek istiyorum. Sadece Justin aracılığıyla tanıyorum onu. Ama yüzlerce saat dinledikten sonra gayet iyi tanıyorum. Justin'in bu işi doğru bir şekilde yapmadığını söylerken ne demek istedin? Doğru şekil nedir? Ernest yerinde kıpırdandı. Marshall'la göz göze gelmekten kaçınarak pencereden dışarı bakmaya başladı. Bak ben sana yanlış şekli anlatayım. Yanlış olan bir kadının yatağından çıkıp bir başka kadının yatağına girmektir. Yani ben ne dilerdim Justin için? Şunu. Bir kerecik, sadece bir kerecik adam gibi davranmasını ve Carol'ı adam gibi terk etmesini. Bu evliliğin yanlış bir seçim olduğuna, bir tanecik ömrünü tüketmek için yanlış bir yol olduğuna, çekip gitmesi gerektiğine kendi başına karar vermesini, bir başına kalmayı göze almasını, kendi kendisiyle baş başa kalıp bir birey olarak, bir yetişkin olarak, ayrı bir insan olarak kendini tanımasını dilerdim. Yaptığı şey içler acısı. Sorumluluklarından kaçıp aklını kaybetmesi, genç ve güzel bir yüz görünce hemen ayılıp bayılıvermesi, cennette yaratılmış bir melekmiş, öyle diyor. Bu bir süre yürüse bile asla büyüyemeyecek. Justin bundan hiçbir bok öğrenmiş olmayacak. İşte mesele bu Marshall. Hiç güzel değil. Ben de bununla hiç gurur duymuyorum. Ama eğer ilkel duygular istiyorsan al işte. Bol miktarda var. Hem de olduğu gibi ortada. Çoğunu ben kendim de görebiliyorum. Ernest iç geçirerek arkasına yaslandı. Bitkin düşmüştü. Marshall'ın cevabını bekliyordu. Bilirsin, terapiden amacın insanın kendi kendisinin anası ve babası olmasını sağlamak olduğu söylenir. Gözetim içinde buna benzer bir şey söyleyebiliriz bence. Amaç kendi kendinin gözetmeni olman. O halde bakalım sen kendinle ilgili olarak neleri görebiliyorsun? Ernest bakışlarını kendi içine yöneltmeden önce Marshall'a bir bakıp şöyle düşündü. Kendi kendimin anası ve babası olacağım. Kendi kendimin gözetmeni olacağım. Vay anasını be, ne herif. Evet, burada en belirgin olan şey benim duygularımın derinliği. Kendimi fazla kaptırdım, buna kuşku yok. Bir de bu manyakça öfke, sahiplenme duygusu. Ne cüretli o bana danışmadan karar verir duygusu işte. Güzel. Hararetle başını salladı Marshall. Şimdi duyduğum bu öfkeyi, onun sana olan bağımlılığını giderip seansları azaltma hedefiyle yan yana koy. Biliyorum, biliyorum. Çok çarpıcı bir çelişki var. Hem bana olan bağımlılığından kurtulmasını istiyorum, hem de bağımsız davrandı diye öfkeye kapılıyorum. Kendi özel dünyasını kurmakta ısrar etmesi sağlıklı bir işarettir. Hatta bu kadını benden saklaması bile. Sadece sağlıklı bir işaret de değil, dedi Marshall. Senin iyi terapi yaptığını gösteren bir işaret aynı zamanda. Hem de çok iyi terapi. Bağımsız bir hastayla çalışırken alacağın ödül isyandır. Minnet değil. Bundan kıvanç duymalısın. Duygulanmıştı Ernest. Gözyaşlarını tutarak sessizce oturup Marshall'ın söylediklerini sindirmeye çalıştı. Bunca yıldır hep başkalarına şefkat vermişti. Birisinden aynı şeyi almaya alışık değildi. Justin'in karısını doğru bir şekilde terk etmesi hakkında, dedi Marshall. Ettiğin sözlerde ne görüyorsun? Kendi küstahlığımı. Tek bir şekil vardır, benim şeklim. Ama çok güçlü bir duygu bu. Şu anda bile hissediyorum. Justin'de hayal kırıklığına uğradım. Onun için daha iyi şeyler arzu etmiştim. Talepkar bir ebeveyne benzediğimin farkındayım. Çok abartılı bir tutum sergilemektesin. Öyle aşırı bir tutum ki kendin bile inanamıyorsun buna. Niye bu kadar abartıyorsun Ernest? Bu kadar zorlanmanın sebebi ne? Senin kendinden beklediklerin nedir? Ama ben söylediklerime inanıyorum. Bir bağımlılıktan kurtulup bir başkasına kaptırdı paçayı. Kadın şeytan anneden kurtulup melek anneye gitti. Hele o aşık olmalar, ayağı yerden kesilmeler, cennetten inme melek geyiği. Saadettin eriyip gitmiş de, tam bölünmemiş bir amip gibiymiş de, kendi başına kalmayı göze almamak için her türlü kaçak yol. Bunca yıl böyle berbat bir evliliği sürdürmesinin sebebi de kendi başına kalmaktan korkmasıydı zaten. Bunu görmesine yardım etmek zorundayım. Ama niye bu kadar abartılı Ernest? Niye bu kadar talepkarca? Teorik olarak sana hak veriyorum. Ama boşanmakta olan hangi hasta bu standarda tam anlamıyla uyabilir? Sen bir varoluşçu kahraman istiyorsun. Romanlarda harika duruyor tabii. Ama bak, bunca yıldır bu meslekteyim. Böyle soylu bir şekilde eşini terk eden tek bir hasta gelmiyor aklıma. Onun için bir daha soruyorum sana. Bu kadar zorlamanın sebebi ne? Kendi hayatındaki benzer meseleler hakkında ne düşünüyorsun? Karının birkaç yıl önce trafik kazasında öldüğünü biliyorum. Ama senin kadınlarla ilişkilerin konusunda pek bir şey bilmiyorum. Yeniden evlendin mi? Hiç boşanma geçti mi başında? Ernest başını iki yana sallayınca devam etti Marshall. Fazla ileri gidiyorsam söyle. Eğer terapiyle gözetim arasındaki çizgiyi aşıyorsak bilmek isterim. Hayır, doğru yoldasın. Tekrar evlenmedim. Karım Ruth öleli 6 yıl oldu. Ama işin doğrusu evliliğimiz ondan çok önce bitmişti. Aynı evde ayrı hayatlar sürüyorduk. Sırf kolayımıza geldiği için bir arada duruyorduk. Ruth'u terk etmekte çok zorlanmıştım. Birbirimize göre olmadığımızı başından beri bildiğim halde, ikimiz de bildiğimiz halde. O halde, diye ısrarla sürdürdü Marshall. Justin'e ve senin yaşadığın karşı aktarıma dönecek olursak, önünde yapılacak işler olduğu açık ve tabii Justin'den benim işimi üstlenmesini istemekten de vazgeçmeliyim. Ernest gözlerini Marshall'ın şöminesinin üstünde duran 14. Louis tarzı altın kaplamalı süslü saate çevirdi ve bunun sadece dekoratif amaçlı olduğunu bir kez daha hatırladı. Bunun üzerine kol saatine baktı. 5 dakika kalmış. Görüşmek istediğim bir şey daha var. Kitap evinde söyleşi günü gibi bir şeyden bahsetmiştin. Orada eski bir hastanla karşılaşmışsın galiba. Evet, ama ondan önce başka bir şey var. Justin duyduğum rahatsızlığı yüzüme vurduğunda bu duyguma sahip çıkmalı mıydım? Çıkmamalı mıydım? Onun aşk uykusundan uyandıracak keyfini kaçırmaya çalıştığımı söylediğinde kesinlikle haklıydı. Gerçeği görmüştü. Galiba onun algılamasının doğru olduğunu teslim etmemekle antiterapi yapmış oldum. Marshall sert bir şekilde iki yana salladı başını. Şunu düşün Ernest, ne söyleyebilirdin? Bir seçenek. Justin'e dosdoğru gerçeği söylemekti. Yani aşağı yukarı bugün sana söylediklerimi. Seymour Trotter de olsa böyle yapardı. Ama Ernest bunu söylemedi tabii. Ne gibi? Ne demek istiyorsun? Ona akılsızca sahiplendiğimi, terapiden bağımsız hale gelme konusunda cesaretini kırarak onun kafasını karıştırıyor olabileceğimi, bir de bazı kişisel meselelerimin bu konudaki görüşümü bulandırmasına izin vermiş olabileceğimi. Tavana bakmakta olan Marshall ansızın Ernest'e çevirdi bakışlarını. Yüzünde bir gülümseme bulmayı umuyordu. Ama gülümsemiyordu Ernest. Sen ciddi misin Ernest? Niye ciddi olmayacakmışım? Konuyu kişisel olarak çok fazla önem vermekte olduğunu göremiyor musun? Terapide amacın her konuda doğruyu söylemek olduğu nereden çıktı? Amaç, yegane amaç daima hasta yararına hareket etmektir. Terapistler yol gösterici yapısal ilkeleri bir yana bırakıp kendi bildiklerini okurlarsa, sonucunu hiç düşünmeden doğaçtan davranırlarsa, doğrucu davut kesilirlerse, düşünsene bir, terapi kaosa sürüklenir. Hele bir düşün, bir general, savaşa başladı başlayacakken bir karış suratla askerlerin arasına dalıp yandık diye dövünüyor. Düşün ki ağır bir sınır kişilik vakasına ne kadar uğraşırsa uğraşsın daha 20 yıl terapi göreceğini, daha 15 kere hastaneye yatacağını, daha 10 kere bileklerini kesip aşırı dozda hap alacağını söylüyorsun. Düşün ki hastanın yorgun olduğunu, sıkıldığını, karnında gaz olduğunu, acıktığını, onu dinlemekten bıktığını, canın nasıl da gidip basket oynamak istediğini söylüyorsun. Ben haftada 3 kez öğlenleri basket oynarım. Basketi bir 2 saat kala da şut atma ve top sürme hayalleri içim dışıma sığmaz olur. Bunları hastama anlatmalı mıyım sence? Elbette hayır. Kendi sorusunu kendi cevaplamıştım Marshall. Bu hayalleri kendime saklıyorum. Olur da kafamı karıştırırlarsa yaşadığım karşı aktarımı analiz eder ya da tam olarak senin şu anda yapmakta olduğunu yaparım. Yani bir gözetmenle görüşürüm bunu. Bu arada şunu da ekleyeyim. Sen şu yapmakta olduğunu gayet iyi yapıyorsun. Marshall saatine baktı. Bu kadar uzattığım için kusura bakma. Zamanımız bitiyor. Tabii ben de etik komiteden bahsederek biraz zaman harcadım. Komitede göreve başlamanla ilgili ayrıntıları haftaya anlatırım sana. Ama şimdi Ernest, lütfen 2 dakikanı ayır da kitap evinde karşılaştığın şu eski hastanı bir anlat bana. Bu konu senin gündemindeydi biliyorum. Ernest notlarını toplayıp çantasına yerleştirmeye başlamıştı. Ha, önemli bir şey değildi ama ilginç bir olaydı. Bir enstitüdeki çalışma grubunda iyi bir tartışma konusu çıkardı bundan. Söyleşi başlamadan önce çok alımlı bir kadın beni kesmeye başladı. Ben de bir 2 dakikalığına karşılık verdim. Onunla flört ettim. Sonra kısa bir süre benim hastam olduğunu söyledi. Çok kısa bir süre, yaklaşık 10 yıl önceki bir grup terapisinde, ihtisasımın ilk yılında. Ayrıca terapinin çok başarılı olduğunu, hayatının harika gittiğini anlattı. Ve diye sordu Marshall. Sonra söyleşi bittikten sonra buluşmamızı önerdi. Kitap evinin kafeteryasında bir kahve içmek için. Ya sen ne yaptın? Bir mazeret uydurdum tabii. Akşama randevum olduğunu söyledim. Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Gerçekten ilginç bir durum bu. Demek ki bazı terapistler, hatta bazı psikanalistler kısa bir süre onunla görüşüp kahve içmiş olmalı. Bazıları ona ancak çok kısa bir süre hem de grup içinde terapi vermiş olmana dayanarak çok katı bir tutum sergilediğini söyleyecektir. Fakat Marshall görüşmenin bittiğini belirtmek üzere ayağa kalkmıştı. Ben sana katılıyorum Ernest. Doğru olanı yapmışsın. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. 5. Bir sonraki hastasından önce 45 dakika boş vakti olan Ernest, Fillmore'dan Japon mahallesine kadar uzun bir yürüyüşe çıktı. Gözetmeniyle yaptığı görüşme birçok bakımdan huzurunu kaçırmıştı. Özellikle de Marshall'ın onu eyalet tıbbi etik komitesine davet etmesi, daha doğrusu tayin etmesi huzursuzluk vericiydi. Aslında Marshall bu mesleğin bünyesindeki inzibat kuvvetine katılmasını emrediyordu ona. Ve Ernest eğer psikanalist olmak istiyorsa Marshall'la arasını bozmayı göze alamazdı. İyi de Marshall niye o kadar zorluyordu bu işi? Bu rolün Ernest'e uygun düşmediğini biliyor olmalıydı. Ernest konu üzerinde düşündükçe tedirginliği daha da arttı. Masumane bir teklif değildi bu. Hiç kuşkusuz Marshall bir nevi dolambaçlı, şifreli mesaj gönderiyordu ona. Belki de diyordu ki, kendini tutmayı bilmeyen doktorlara ne olduğunu kendi gözlerinle gör. Sakin ol, bu kadar büyütme dedi Ernest kendi kendine. Belki de tamamen iyi niyetliydi Marshall'ın teklifi. Bu komitede görev yapmış olmak, psikanaliz enstitüsüne kabul edilmeyi kolaylaştırırdı herhalde. Ama öyle bile olsa bu fikirden hoşlanmamıştı Ernest. Onun tabiatı karşısındakini bir insan olarak anlamaya eğilimliydi. Mahkum etmeye değil. Daha önce bir tek kez inzibatlık etmişti. O da Seymour Trotter'la. Ve her ne kadar o olayda sergilediği tavır kamu nezdinde kusursuz olsa da bir daha kimseleri yargılamamaya yemini vardı. Ernest saatine baktı. Öğleden sonra alacağı 4 hastadan ilkinin gelmesine 18 dakika kalmıştı. Divisadero'daki bir bakkaldan kütür kütür 2 Japon elması alıp muayenehanesine dönerken hızla mideye indirdi. Uzun zamandır arka arkaya uyguladığı, hepsi birbirinden başarısız zayıflama stratejilerinin en sonuncusu elma ya da havuçla geçiştirilen kısa yemek molalarıydı. Ernest akşama kadar öyle acıkmış oluyordu ki yemek vakti geldiğinde birkaç öğle yemeğine bedel miktarda yiyeceği kurt gibi yutuyordu sonra. Basit bir hakikat, o burun tekiydi Ernest. Toplam olarak çok fazla yiyecek tüketmekteydi. Yani sırf gün içindeki öğünlerin orantılarını değiştirerek kilo vermesi olacak iş değildi. Marshall'ın teorisine göre ki Ernest içten içe bunun psikanalitik zırvalıktan ibaret olduğu fikrindeydi. Terapide çok fazla analık ediyor, hastalarının kendisini emip iliğini kemiğini kurutmasına izin veriyor ve sonunda içinde oluşan boşluğu doldurmak için tıka basa yemek yiyordu işte. Gözetim seansları sırasında Marshall onu hep daha az yemeye ve daha az şey söylemeye, kendini saat başına 3 ya da 4 yorumla sınırlamaya zorlamaktaydı. Etrafına bakınarak Ernest, bir şey yerken bir hastasının kendisini görmesini asla tahammül edemezdi. Gözetim seansı üzerine düşünmeye devam etti. Düşün ki bir general savaş başladı, başlayacakken askerlerin arasına dalıp yandık diye dövünüyor. Kulağa güzel geliyordu. Marshall'ın o kendinden emin Boston şivesiyle söylediği her şey güzel geliyordu kulağa. Neredeyse psikiyatri bölümündeki iki İngiliz psikanalistin Oxford tarzı konuşması kadar güzel. Ernest kendisinin de başka herkesin de onların ağzından çıkan her sözün üstünde nasıl uzun uzun durduğunu hayretle hatırladı. Oysa ikisinden de tek bir özgün düşünce duyabilmiş değildi daha. İşte Marshall'ın sözleri de böyle güzel geliyordu kulağa. İyi ama gerçekten neydi söylediği? Ernest kendini saklamalıymış. Kuşkuları ya da kararsızlıkları varsa bunları açık etmemeliymiş. Dövünüp duran generale gelince nasıl bir analojiydi ki bu? Savaş meydanının onunla ve Justin'le ne alakası vardı şimdi? Savaş mı oluyordu yani? O bir general miydi? Justin asker miydi? Lafı güzaf işte. Tehlikeli düşüncelerdi bunlar. Daha önce Ernest Marshall'ı böylesine eleştirme iznini vermemişti hiç kendine. Muayenehanesine varınca notlarını karıştırarak bir sonraki hastası için hazırlık yaptı. Bir hastayı görmeye hazırlanırken düşüncelere dalıp zaman kaybetme izni tanımazdı kendini. Marshall'la ilgili sapkınca düşünceler bekleyecekti. Ernest'in terapideki temel kurallarından biri her bir hastasına %100 dikkat göstermekti. Hastalar ne zaman kendilerinin onu, onun hastalarını düşündüğünden çok daha fazla düşündüğünü, onun saat hesabı kiralanan bir dosttan başka bir şey olmadığını söyleyerek yakınsalar bu kuralını aktarırdı. Terapi saati boyunca o anda ve orada hastalarının yanındayken tamamen ve sonuna kadar onlarla birlikte olduğunu söylerdi genellikle. Evet tabii ki onlar Ernest'i onun hastalarını düşündüğünden daha fazla düşünüyordu. Başka türlüsü nasıl olabilirdi ki? Ernest'in birçok hastası vardı. Onların ise bir tanecik terapisti. Çok sayıda öğrencisi olan öğretmen ya da birden çok çocuğu olan ebeveyn içinde durum aynı değil miydi? Çoğu zaman Ernest'in dilinin ucuna kadar gelirdi de söyleyemezdi. Terapi görürken o da kendi terapistine karşı aynı şeyleri duymuştu. Böyle bir şeyi hastalarına söyleyecek olsa Marshall'ın en amansız eleştirilerine maruz kalmış olacaktı. Allah aşkına Ernest derdi Marshall. Bir şeyleri de dostlarına sakla. Hastaların profesyonel hayatındaki müşterilerindir. Dostların değil onlar. Ama son zamanlarda Ernest insanın kişisel ve profesyonel personaları arasındaki uyuşmazlığı daha ciddi bir biçimde sorgulamaya başlamıştı. Terapistlerin her türlü ilişkide sahici olması, gerçek olması o kadar mı imkansızdı? Yakın zamanda Ernest, Dalai Lama'nın Budist öğretmenlerden oluşan bir dinleyici kitlesi önünde yaptığı bir konuşmanın band kaydını dinlediğini hatırladı. Dinleyicilerden biri öğretmenlerin aşırı çalışmaktan tükendiğini söyleyerek programlı biçimde tatil yapmalarını tavsiye edip etmediğini sormuştu da kıkır kıkır gülerek cevap vermişti Dalai Lama. Bu da tatildedir yahut Hazreti İsa tatildedir. O akşamın ilerleyen saatlerinde eski arkadaşı Paul ile yemek yerken bunlar gelmişti Ernest'in aklına. Paul ile Ernest 6. sınıftan beri tanışıyorlardı ve tıp fakültesi ile John Hopkins'teki ihtisas dönemlerinde dostlukları daha da güçlenmişti. John Hopkins'teyken Baltimore'un Mount Vernon Place semtinde beyaz merdivenli küçük bir evde beraber oda tutmuşlardı. Münzevi tabiatlı biri olan Paul, arabayla San Francisco'ya 3 saat mesafede olan Sierra eteklerinde 20 dönümlük bir koruda yaşadığından son birkaç yıldır arkadaşlıkları esas olarak telefonla sürüyordu. Her ay bir akşam birlikte geçirme sözleri vardı. Bazen yolun ortasında bir yerlerde buluşurlar, bazen de biri ya da diğeri arabaya atlar giderdi. Bu ay yolculuk sırası Paul'deydi ve akşam yemeğini erken bir saatte yemek üzere buluşmuşlardı. Artık gece yatısına kalmıyordu Paul. Zaten her zaman insanlardan uzaktı. Yaşlandıkça daha da uzaklaşmış ve son zamanlarda kendi yatağından başka hiçbir yerde uyumama huyu çıkarmıştı. Ernest'in eşcinsellik paniği ile ilgili yorumları olsun, sevgili yorganıyla şiltesini arabaya atıp getirmesi yolundaki takılmaları olsun, hiç mi hiç umurunda değildi Paul'ün. Paul'ün gitgide iç yolculuklarla yetinir olması, eskinin seyahat arkadaşını özleyen Ernest'i rahatsız ediyordu. Gerçi Paul'ün psikoterapi konusundaki son derece derin bir kavrayışı vardı. Bir keresinde Zürih'teki Jung Enstitüsü'nde psikoterapist adayı olarak bir yıl geçirmişti. Ama kırsal hayattan yana tercihi uzun vadeli psikoterapi hastaları bulmasını güçleştiriyordu. Geçimini esas olarak şehir dışındaki bir psikiyatri kliniğinde psikofarmakoloji uzmanlığıyla sağlamaktaydı. Ama onun gerçek tutkusu heykeltıraşlıktı. Metal ve camla çalışarak en derin psikolojik ve varoluşsal kaygılarına grafik bir form kazandırıyordu. Ernest'in en sevdiği eseri de yine Ernest'e adamış olduğu bir heykeldi. İçinde küçük bir pirinç figürün bulunduğu dev bir toprak çanak. Elinde iri bir kaya parçasını tutmakta olan figür, çanağın kenarından dışarı uzanmış büyük bir ilgi ve merakla bakıyordu. Paul, manzarayı seyre dalmış Sisyphos adını vermişti buna. North Beach'te Grezzi diye küçük bir İtalyan lokantasında yediler yemeklerini. Ernest muayenehanesinden dosdoğru oraya gelmişti. Açık gri takım elbisesi ve siyah yeşil kareli yeleğiyle çok düzgün bir görünümü vardı. Paul'in kıyafeti ise kovboy çizmeleri, oduncu gömleği ve düğüm yerine koca bir firuze olan ip boyunbağı, sivri uçlu doktor sakalı ve tel çerçeveli kalın camlı gözlüğüyle tam bir tezat içindeydi. Adeta bir Spinoza Roy Rogers meleziydi adam. Ernest muazzam bir yemek ısmarladı. Vejeteryen olan Paul ise İtalyan garsonunun bütün istirhamlarını geri çevirerek adamı sinir ettikten sonra yalnızca bir porsiyon salata bir de soslu kabak kızartması söyledi. Ernest hiç vakit kaybetmeden o haftanın olaylarını anlatmaya başladı Paul'a.